Merhaba Ilgaz.
Merhaba Mert, ne haber?
İyilik, iyi diyelim, iyi olalım. Aslında çok iyi değilim. Çünkü
Nasıl parmak?
parmak konusunda değinelim. Parmak şu anda iyi. 3-4 gündür,
Ayak parmağı.
evet, 3-4 gündür koşmuyorum. O yüzden iyi olalım diyorum. Hem parmak yüzünden hem de Ankara'daki hava koşulları yüzünden pazar günü öğlenden beri hiç koşu antrenmanı yapmadım. Gerçi bunu sana söylüyorum. Şimdi sen nasılsın, sen ne yaptın diyeceğim. Senin durumunda değişiklik olmadığı için galiba sen de antrenman yapamadın çok fazla.
Yok, ben pazar günü ama geyik koşularını koştum 14 kilometreyi. Anlatırım onu da şimdi. Güzel oldu yani. İyi, benim biraz moralim düzeldi. Hep hızlanıyordum da dizim kötü. İşte bir şey yapamıyorum, ne olacak diye. Yani o işte biraz iyileşmiş. Yani ben muhtemelen bu hafta tartıya çıksak benim durumum sana göre daha iyi çıkabilir.
Vay çok
Antrenman
iyi.
ve sağlık olarak. Ben senin tabii parmak olayını hani Daily Mail'dan fotoğraf ve içerik olarak takip ediyorum da sen bir sıkıntıyı dile getir istersen. Çünkü hani bugünlerde başa gelebilecek bir probleme benziyor çünkü.
Evet, benim başıma gelen aslında biraz böyle dalgınlıktan kaynaklı diyebiliriz. Aslında durum
Mayına
şu.
bastım değil mi?
Evet, onun gibi. Aslında durum şu. Ben pazar sabah uyandığımda biraz böyle hasta hissediyordum kendimi. Hani genzimde bir yanma, hani nezle öncesi olan sıkıntılar gibi. Bir yandan da dışarıda kar yağıyor. Hava böyle çok soğuk. Şey ikileminde kaldım. Koşanlar bunu çok iyi bilirler. Ya çıkıp koşmalı mıyım? Bu antrenmanı pas mı geçmeliyim? İşte hastalık var, soğuk, buz, kar var. Bir türlü böyle karar veremedim. Pencereden dışarı bakıp dakikalarca bu konuyu düşündüm. Çünkü şöyle bir durum var. Uzun koşullara bu programda daha fazla önem veriyorum. Çünkü şunu fark ettim ki hızım hedeflerim için uygun ama dayanıklılığım uygun değil. Dolayısıyla bu programda uzun koşulları hiç atlamak istemiyorum. İnterval veya tempo olsa pas geçiyorum ama neyse, uzun lafın kısası bu bende bir sıkıntı yarattı çıkıp çıkmama konusu. Eşim de şey dedi. Bu kadar çok düşüneceğine çık, koşabildiğin kadar koş. Koşamadığın noktada kendini kötü hissedersen, üşürsen veya hava çok kötü olursa geri dönersin dedi. Bu da galiba benim beklediğim tetikti. Hemen toparlandım, dışarı attım kendimi. 2 saat 40 dakika kadar koştum. Ama durum şöyle, sürekli kar yağıyor. Zaten önceki gün de kar yağmış, etraf karlı. Ben çıkarken çok heyecanla böyle tamam, istediğim motivasyonu buldum, çıkayım derken ne giydiğime ne kullandığıma çok dikkat etmemişim. Normal yazlık bir koşu ayakkabısı. Üstü çok ince olan bir ayakkabı seçmişim kendime. Bir de benim şöyle bir sıkıntım var. Sol ayak baş parmağım sürekli ayakkabıları deler. Ya yani galiba böyle onun yapısından dolayı tırnağı yukarı doğru ne kadar kesersen ne yaparsan yap böyle bir sıkıntı oluyor. Yani ayakkabıyı aldıktan yaklaşık 200 km sonra filan o delinme yaşanıyor. Bugün giydiğim ayakkabıda da bu varmış. İşin başka bir tesadüfi yanı, sol ayağıma giydiğim çorabın da o parmağı delikmiş. Dolayısıyla ben karlı bir yolda, karın içinde 2 saat 40 dakika baş parmağım dışarıda, yani tamamen olmasa da bir miktar dışarıda koşmuşum. Şimdi hava çok soğuk olduğu için ve ben de kara buza bastığım için soğuktan dolayı acıyı hissetmemişim. Koşu sırasında sol ayağımdaki ayakkabının böyle kırmızılaştığını fark ediyorum ama muhtemelen diyorum parkurun plastiğinden kaynaklı bir kırmızılık. Sonra eve geldiğimde çok uzatmayacağım hikayeyi. Şunu fark ettim ki hem çorabım hem ayakkabım kan olmuş. Yani sol ayak baş parmağım soğuk ısırığı olduğunu düşünüyorum. Böyle tabii tam bir soğuk ısırığı değil ama birinci derece mi diyorlar artık üçüncü derece mi hangisi daha ciddi bilmiyorum ama en az ciddi olan galiba soğuk ısırığı olmuş ve hani derisi kalkmış. Dolayısıyla kanamış. Tabii muhtemelen bir saat boyunca kanayınca karın da ıslahıyla bütün her yer kan olmuştu. Daily Mail'e falan da resmini koydum. Hani biraz da şey olsun istedim. İnsanlar ne yaptığımı duysunlar. Aynı hatayı onlar yapmasınlar istedim. O günden beri böyle bepantenle falan dikkat ederek yarayı kurutmaya ve iyileştirmeye çalıştım. İyi de oldu aslında. Şu anda sıkıntı minimuma indi. Sanki koşabilir durumdayım.
Benim tansiyonum düştü ya resmi görünce.
Hıhıhı.
Yani korkunç. Böylece dağcılık sporundan bir sakatlığı koşu sporuna da taşımış oldum muhtemelen.
Evet ya, Twitter'da şey yazdım hatta. Ankara'nın göbeğinde evime 500 metre mesafede soğuk ısırığı olmayı başardım ya. Bravo bana yani.
Haftaya da koşarken çığ düştü. Peki. Geçmiş olsun yani hani.
Evet, o gün böyle şey Daily Mail'de biraz böyle çok nasıl diyeyim, insanların dikkatini çeken bir post oldu bu. Oysa o gün geyik koşusu vardı ve neredeyse herkes o koşudaydı. Herkes yarış raporunu, yarış anılarını yazıyordu. Benimki arada böyle bir anda farklı bir konu oluverdi. Sen de geyik koşusundaymışsın ama galiba
Evet.
böyle bir ateş alma gibi olmuş senin gidiş geliş. Sen biraz anlat
Ya.
istersen.
Olur. Bizi de soğuk ısırmadı ama geyik boynuzladı diyebiliriz yani ormanda. Ya şöyle oldu. Aslında ben bir gün öncesine kadar hatta o sabah bile hala ay acaba 28'e girsem mi, koşsam mı, koşarım değil mi, koşarım istesem hadi canım koşayım falan diye böyle kendi kendime gidip geliyordum.
28'e girsem mi dediğin şey, iki park, iki tane şey var, rota var. 14 ve 28.
4 var, 14
Hı.
var, 28 var. İşte 28'e girsem mi diye böyle kaşınıyordum ne zamandan beri ama işte hani diyorum ya hiç uzun süreden beri uzun koşmuyorum. Hep en fazla 10-15 falan koşuyorum diye yani süre olarak da hep böyle 1-1,5 saatlerdeyim. Bir taraftan da şeyi düşünüyorum yani iki şeyden dolayı korkuyorum daha doğrusu. Bir diz acırsa, iki vücut kaldıramazsa diye. Hani vücudun kaldıramaması o kadar korkutmuyordu gözümü. Sonuçta yürürüm, mola veririm, dinlenerek ilerlerim diyordum ama dizin acıması kötü bir şey. Çünkü hani en alakasız yerde diz acımaya başlarsa kötü oluyor. Daha önce başıma geldi ormanda koşarken öyle zevkine antrenmanda. Yokuş aşağılarda can acımaya başlıyor. Yokuş aşağıları koşamıyorsun, yürümeye başlıyorsun. Düzde koşayım diyorsun. Düz zaten çok alan yok ormanda. Yokuş yukarılarda yorulmayayım diye koşmuyorsun. Böyle saçma sapan bir hal almaya başlıyor iş. Yani hiçbir şekilde koşamaz oluyorsun hiçbir yerde. Lay lay yürüyüp tamamlıyorsun parkuru. O da çok yani anlamsız olacak. Hani onu yapacaksam niye 28'e gireyim diye kendi kendime işte gidip geliyordum. Neyse en sonunda ama hani orada da aklı başında bir arkadaşım olarak Caner dedi ki ya sonuçta hani geyik koşusu senin için hedef değil. Asıl hedef nedir senin için? İşte bu Çekmeköy'deki uzunlar, İznik'teki ultra. Dolayısıyla hani onları çöpe atma çünkü burada biraz zorlasam tam geçmeye başlayan sakatlık bir daha pırtlasa sonra gene haftalar, aylar sürecek onu düzeltmek, tamir etmek. Onun için boş ver hiç şu anda yani geleceğini yakma dedi. Ben de söz dinleyip, büyük sözü dinleyip 14'e yazıldım. Hatta yanıma da şey almadım, su matası, işte hani gofret, jelmel falan diye. Hani onlara güvenip yine aman hadi hadi gireyim diye havaya girip 28'e girmeyeyim diye mahsuda teveri almadım yanıma da. Neyse gittik sabah. İşte Emre arkadaşım, kızımlar ve ben üçümüz. Hatta benim 14'ü koşacağım da kesin değildi. Çünkü tam onun öncesinde Nar'ın koşacağı 200 metre Bambi koşusu vardı. Ondan sonra da onu orada yalnız bırakmak istemiyordum. Hani sonuçta bir nereden baksan yine 1,5-2 saat sürecek diye tahmin ediyordum. Ama işte denk geldi olaylar. O sırada Ayşin'i gördüm orada. Ayşin zaten organizasyon çadırında çalışıyordu, bir şeyler yapıyordu. Nar'la da tanışıklığı var oğlu vesilesiyle. Dedim Nar'a hadi sen Ayşin ablanla oturur musun? Burada biraz beni bekler misin? Zaten annesi de geliyormuş. Onlar da sonradan yola çıktılar. Velhasıl bir şekilde böyle ucuca gelince tesadüfler. Ben de zaten vardı kaydım 14'te. Hatta Caner 28'e yazıp önce beni ondan sonra yok yok sen 14 koş deyip 14'e geçirmişti. Ben de böylece son anda 14'ü koşmaya başladım. Güzeldi, değişikti. Yani benim için şöyle değişikti. Ben hiç bu kadar kaygan, vıcık zemin, çamurda koşmamıştım şimdiye kadar. Çok koşmayı da düşünmüyorum bundan sonra zaten bu tecrübeden sonra. Acayip bir şey çünkü yani yokuş yukarılarda çıkmak çok tuhaf. Yani neredeyse verdiğin gücün yarısı kayıyor video altından. Ayağın kayıyor. Yani çok ciddi düzgün ayakkabı seçmek lazım. Belki baton kullanmak lazım. Belki bunu bilip ona göre hani ayağa basmak lazım. İşte hep tecrübe bunlar ve bende yok yani o tecrübe.
Şey, bu kaymanın ötesinde bir de şey oluyor muydu peki? Birikme yapıyor muydu?
Ne demek birikme? Yani tabağında çamur toplanması mı?
Evet, o çok yorucu bir şeye dönüşüyor çünkü bir süre sonra.
O yanlış bilmiyorsam toprağın türüyle ve karışımla alakalı bir şey. Yani bu kadar vıcık olmayan toprakta, kirli toprakta oluyor daha çok. Mesela Fatih Ormanı tarafında o bizim çok başımıza gelmişti koşarken. Yani birazcık bölgenin toprak yapısıyla da alakalı. Tabii ki ayakkabıyla da yavaşla da alakalı ama hani yani böyle çok vıcık çamura basıp çıktığından o bir ayakkabıyla sadece ayakkabının üstü çamur olurken daha az çamur zannettiğim bir zemine bastığında bazen böyle ayağında 1,5-2 kilo toprak çamur biriktiği olabiliyor.
Evet,
Yani
doğru.
aslında galiba evet doğru şey o toprak birikiyor. Yani çamur haline gelmiş toprak bir şekilde akıyor gidiyor fırlıyor da o böyle kirli daha böyle balçık gibi olmuş toprak o tam böyle yapışıyor ayağına.
Anladım.
Yani o
Burada öyle değildi demin.
yok burada öyle değildi ama bunda da kayma problemi vardı. Yani o ilk tarif ettiğim hani ayağa yapışan toprakta ayak batıyor. Yani böyle sanki kumda koşuyormuş gibi koşuyorsun. Onun da zorluğu var. Bunda o kadar batmıyorsun belki ama bunda da bu sefer yatay hareket oluyor. Yani sağa sola kayıyor ayak. Yokuş aşağı inerken durduramıyorsun kendini. Hani hızlanamıyorsun, yavaşlayamıyorsun. Yokuş çıkarken dışı kayıyorsun. Yani şey bir şey. Huzursuzluk veren bir his o. Bir de şey tabii bu kadar böyle vıcık zeminde koştuğun zaman çok yola bakman gerekiyor. Hani normalde şey yapıyorsan atıyorum işte patikada koşarken mesela 8 metre önüne bakmak sana yetiyorsa örnek olarak söylüyorum hani o anda yolu tarayıp yol alabilmek adına bu kadar vıcık zeminde ayak burkmamak için mesela böyle 3-4 metrelere bakman gerekiyor. Dolayısıyla başını öne eğiyorsun hani patikayı görmüyorsun, çevreyi görmüyorsun o kadar. Yani biraz etraftan da kopuyorsun ister istemez yola konsantre olmaktan. Ki aslında manzara çok güzeldi, ortam çok güzeldi. Çünkü kar yağıp durmuştu. Bütün orman böyle tam kartpostal gibiydi. Her yer bembeyazdı. Bir tek patika kahverengi vıcıktı. Öyle yani saat biz 10'da başladık 14 kilometreye. 28 kilometreciler 9'da başlamışlardı. Başta yanılmıyorsam 14'e 90 küsur kişi katıldı. 96 kişi civarında bir rakam olması lazım koşanların. Kalabalık bir start oldu. Bir de benim endişelerimden biri şeydi. İki endişem vardı yarışın yapısıyla ilgili. Yapısı demeyeyim de detaylarıyla ilgili. Birincisi kullanılan çip sistemi. Biraz gözümü korkutuyordu. Çünkü hani normalde ne oluyor? Koşularda bize bir manyetik çip veriyorlar. Onu bir yerimize takıyoruz. Ayakkabıya falan bağlıyoruz. Ve onu okuyan halıdan, istasyondan geçtiğin zaman istiyorsan aynı anda oradan 5.000 kişi geçsin. Düt düt o ötüyor. Sistem onu algılıyor.
Özel bir şey
Bunda
yapmana gerek kalmıyor. Sadece oradan
yok.
geçmen
Yok.
gerekiyor.
Aynen öyle. Evet. Bunda ise şöyle bir şey vardı. Akbil gibi bir çip vardı elinde. Onu istasyonlardaki kontrol istasyonlarındaki okuyucu cihazların içine böyle deliğine hatta denk getirip yuvasına sokman gerekiyordu
Ha,
kalem gibi
aynı
ucunu.
anda mesela 4 kişi gelsek o noktaya birbirimizi beklemek zorunda kalıyoruz.
Evet yani zaten ne oldu ben de onu düşündüm yani nasıl olacak bu kadar kalabalıkta o diye. Ama şöyle bir şey var zaten o istasyonlar bir şekilde hani bu daha çok orienteering yarışlarında macera yarışlarında kullanılan bir
Evet,
şey
tahmin
yani
ediyorum, evet.
evet. Yani görevli koyulmayan noktalara takılan bir şey aslında bu. Birazcık galiba işin mantığı hani personel harcamadan yani daha fazla insan koymadan parkurun üzerine direkt bu istasyonları koyarak kontrolü sağlayabiliyorsun. Çünkü insanlar gidip orada direkt okutup kayıtlarını yapabiliyorlar. Ama bunda öyle olmadı. Ne oldu? Görevlilerin ellerinde duruyordu cihazlar. Dolayısıyla hani sen uzaktan koşarak yaklaşırken elinde çipini gösterip kolunu uzattığın zaman ileri onlar da yardımcı olmak için ellerini uzatıp yani hızını çok kesmeden bu işi yapıyorlardı. Bir de zaten hep istasyonlar şeylerdeydi. Tırmanışların ortalarında veya böyle keskin dönüş köşelerinde yani zaten ister istemez o zeminde çok fazla hızlı gidemeyeceğin noktalardaydı. Ama herhalde gene de bütün koşucuları sorsan bir şekilde bu benim endişemden dolayı şikayetçi olanlar da çıkmıştır diye düşünüyorum. Ama korktuğum kadar böyle hani işin akışını aksatacak bir sistem değildi. Bir de su olayı var aslında su olayında da güzel bir detay vardı. Sonuçta koşulan yer orman, vahşi doğa. Bu su istasyonlarında da işte sen de biliyorsundur yaşlardan en büyük sıkıntı çevre kirliliği oluyor. Yani orada sen plastik bardak da versen, kağıt bardak da versen, şişe de versen bir şekilde koşan insanlar onu alıp istasyondan belki işte 10, belki 50, bazen 200-300 metre sonra bir şekilde bunu atıyorlar sağa sola.
Evet, benim böyle yarışlar konusunda canımı en çok sıkan şeylerden bir tanesi bu.
Evet. Hatırlasana Berlin Maratonu'nda nasıldı? Resmen halı gibiydi yer. Bardak kaplıydı istasyonların orada. Hatta kayıp düşeceğim diye korkmuştum ben orada basıp bardakları. Yani asfalt
Evet.
gözükmüyordu.
Yani böyle iki yudum su için koca bir kağıt bardağı heba ediyorsun.
Evet. Velhasıl burada da işte biraz bu işin önüne geçmek için aslında güzel bir fikir şey duyurusu yapılmıştı önceden. Kendi matarınızı, bardağınızı, kabınızı getirin. Size bardaklı su vermeyeceğiz. İstasyonlarda damacanayla yani büyük maşrapa veya damacanalarda olacak su kendiniz doldurup alacaksınız diye. Aynı şekilde onu da düşünüyordum yani hani bir yarış temposu içinde durup orada damacanadan mataraya su doldurmak dert olabilir diye. Ama o da benzer yerlerde olduğu için bir de yani hani bu sonuçta mesafesi ve zemini gereği böyle haldır haldır bir yol koşusu gibi yüksek performans mantığında koşulan bir yarış olmadığı için yani o kadar olmadığı için diyeyim çok sıkıntı olmadı gördüğüm kadarıyla. Ben gene 14 kilometre için matara almadım yanıma.
Ya yani 14 kilometrede elinde böyle bir 500 cc'lik bir şeyle tamamlayabilirsin aslında.
Tabii ha evet sen şey diyorsun yani baştan yanına su alıp tedarikli çıkıp biraz da su içip evet aynen olabilir.
Böyle
Hani çok
600 cc'lik hani ele takılan su taşıma kapları oluyor ya.
tabii vardı çoğu kişide vardı bel matarası vardı sırt çantasında su
Tabii
taşıyanlar
belde
vardı.
olabilir. Hatta
Evet.
o iki tane iki eline alıp 28'i bile çıkarabilirsin yani.
Evet. İşte dediğim gibi benim iki endişem vardı yarışın detaylarıyla ilgili. Onların problemi olmadığını gördüm. O güzel haber. Onun dışında organizasyon iyiydi. Yani Macera Akademisi'nin sonuçta çalışanlarının, sahiplerinin, ortaklarının da bir şekilde bu tür işlerle uğraşması, yarışlara girmesi tabii çok şey fark ettiriyor. Aslında düşünürsen bütün beğendiğimiz, takdir ettiğimiz yarışlarda hep övüyoruz ya bir şekilde organizasyon çok iyi diye. Hep işte aslında bu komitenin bir şekilde empatisi ve tecrübesi yatıyor bence işin altında. Şimdi mesela hani nasıl Antalya Maratonu güzel diyoruz. Niye? Çünkü Öger adamlar turizmci ağırlama işini çok iyi biliyorlar diyoruz.
Organizasyon işini aynen.
Organizasyonu biliyorlar. Evet. İşte mesela Zeynel Alhan Zira kendisi bir sürü yarışlara giriyor. Yurt dışı kültürü olan bir arkadaşımız. Yarış kültürü olan bir arkadaşımız. O ne kadar güzel eksiksiz detayları düşünülmüş yarışlar düzenliyor.
Veya masterler önce oluyorsa yarışa.
Evet.
Ama eğer böyle hiç dediğin gibi deneyimi olmayan birileri varsa bu işin başında,
Evet.
belediyeler veya başka
Tabii canım.
kurumlar.
Mesela şey işte Çekmeköy Ultra'yı herkes anlata anlata bitiremiyor ikramlar yani böyle kokteyl gibiydi yani açılış sergi açılış gibiydi masanın üstündeki yiyecekler içecekler diyorlar. Tamamen işte orada şey yani hani Bahadır'ın, Bakiye'nin, Faruk'un yani o işin zorluğunu bilmesi ve bunun nasıl bir moral desteği olduğunu bilmesinden kaynaklanıyor bence. İşte
Kesinlikle.
empati dediğim de o. Velhasıl bu da iyiydi o anlamda. Yani bütün starttan, hediyelerden, işte start finish alanının düzenlenmesinden, gönüllülerin ayarlanmasına kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı.
Ne güzel.
Güzel bir yarış oldu yani, güzel bir koşu
Senin
oldu.
açından da güzel olmuş. Dizin
Evet,
hiçbir
evet.
sızlanma
Evet.
belirtisi göstermemesi de.
Evet. Bir de enteresan bir şey daha fark ettim ben. Yani hep işte diyorum ya anlatıyorum bu uzun mesafelerde dinlenmenin önemi, işte aslında yürümenin, yavaş gitmenin de hıza katkısı toplamda. İşte hani gücü idareli kullanma. Şimdi ben hem hamladığımdan dolayı hem de diz korkusundan dolayı normalde ormanda koştum. Tempoya göre daha yavaş koştum. Hatta yürüdüm çoğu yokuşu. Yani normalde benim 1-2 ay önce rahat koşarak çıkabildiğim yokuşlarda bile korkudan yürüdüm. Ama hızlı yürüdüm. Yani hani böyle sürünme modunda değil de bilakis nasıl derler rekabetçi yürüme şeklinde hızlı tempoyu bozmadan yürümeye çalıştım. Ve oradan sağladığım enerji tasarrufuyla da koşabildiğim yerlerde kendimi zorlayarak koşmayı denedim. Ve şunu gördüm. Hep 14 kilometreyi koştuğum sürelerden aşağı yukarı 10-15 dakika daha iyi zamanda koşup bitirmişim. Ki aslında bence kötü bir koşuydu baktığında koşu adına. Ama totalde işte süreye yansıması böyle oldu. O da aslında güzel bir deneyim oldu benim için.
Doğru yerlerde yani, yavaşlamayı veya doğru yerlerde yürümeyi
aynen.
bilmek de
evet,
genel
evet,
anlamda yani, zamanı kısaltabiliyor yani.
Evet. Yani yol koşusunda değil belki ama hani böyle arazi, iniş, çıkış, bozuk zemin koşusunda yani bu kadar nabzın oynadığı, gücün oynadığı koşulardaki önemini kendi kendime bir kere daha görmüş oldum. Ona sevindim. İşte bir de bu duyduğun çatlak ses ve öksürme efektleri kaldı yarıştan. Çünkü ilk başta çok soğuk havada çok hızlı tempo başladım düzlükte. Dolayısıyla ne oldu? Çok hızlı nefes alıp vermeye başlayınca o kadar soğuk havayla bütün şey nefes borum tabii tahriş oldu.
Ama bu aralar hepimiz neredeyse öyleyiz ya. Yani zaten hani dışarıda işini halletmek için gittiğinde, yürüdüğünde bir şekilde hani soğuğa maruz kalıyorsun. Bir de hani biz koşuyoruz. Soğuk hava çok fazla böyle nefes alıp verdiğimizde genzimizi, bademciklerimizi, boğazımızı hatta belki ciğerlerimizi irite ediyor. O yüzden
Evet.
hani hepimizde var o. Ben de
Evet.
hani bahsettim ya pazar sabahtan beri öyle bir şeyler hissediyorum.
Evet. Aslında tabii şey yapmak lazım yani mümkün olduğunca hani çok eforlu koşmuyorsan burun nefesiyle koşmaya çalışmak lazım. Çünkü burundan hava daha uzun bir yol takip ediyor. İşte burun içi kılları, burun yapısı birazcık havayı kırıyor, ısıtıyor o anlamda. Veya işte ağızdan nefes alıyorsan bu buff dediğimiz hani bu boyun baş bantları var ya boğaza takılan elastiki kumaş. Onlarla ağzını burnunu kapatmak bir çare olabiliyor. Çünkü sonuçta hani nefesin de kendini ısıtabiliyor o zaman. Ama işte hani gene de dikkat etmeyince bunlara bu hale geldi sesim.
Valla bu aralar burada artık böyle buff filan da çok işe yaramayacak gibi. Ankara'da çünkü bugün -12 -13 gördüm ben arabayla gelirken.
Eksi 13, vay canına.
Hissedilen de -16 filan diyordu. Şimdi yarın koşmayı planlıyorum ama galiba şeye gideceğim. Eşimin kayıtlı olduğu spor merkezine gidip hani misafir kontenjanından intervali öyle çıkaracağım. Çünkü parkura gidip baktım her yer buz. Yani jog bile atılacak gibi değil. Dolayısıyla böyle aslında bu kış için mutlaka böyle alternatifler bulmak gerekiyor. Bakalım ben de yarın böyle bir treadmill koşusu yapacağım gibi görünüyor çok uzun süre sonra.
Bantları bozacağım diyorsun interval
Evet ya aslında
ayağına.
nasıl önceden programlanabilir bantlar var mı biliyor musun böyle?
Var. Var tabii
Bakalım belki.
çoğu koşu bantında var. Onu ama sor. Yani şimdi banttan banta çok değişiyor. Ama yani kabaca şunu yapıyorsun. İnterval hızını ve koşma hızını veriyorsun. Ondan sonra ya süre aralığıyla otomatik onu girebiliyorsun ya da işte üstüne bir düğmeye bastıkça o hızdan o hıza geçebiliyor kendisi.
Bakalım öyle bir şey deneyeceğiz. Bugün aslında böyle daha çok hani geçen hafta ne yaptık, ne oldu yu konuşuyor gibi olduk ama aslında aklımızda bir konu vardı. Belki kalan sürede de ona değinebiliriz.
Koşu ve uyuşturucular.
Evet. Ya da uyuşturucu olarak koşu diye bir
Oh.
başlıkta söyleyebiliriz. Şaka bir
Son
yana
programımızı kapatırken.
şaka bir yana hakikaten aslında yapılan araştırmalarla da ortaya konmuş ki uyuşturucu etkisi de var koşunun. Hepimiz belki duymuşuzdur. İngilizce'de runner's high denen, Türkçe'ye nasıl çevrilir? Koşucu kafası mı? Öyle mi denir bilmiyorum. Koşucu sarhoşluğu belki de. O konuya biraz değinelim diye konuşmuştuk. Sen hiç yaşadın mı böyle bir şey koşuların sırasında ya da hani ne olduğunu belki kısaca söylersek oradan yola çıkabiliriz. Öfori ve mutluluk yani normalde beklenmeyen bir anda yaşadığın öfori ve mutluluk gibi tanımlanabilir bu. Hani kendini böyle iyi hissetme durumu. Allah Allah ben niye bu kadar mutluyum durumu yaşayabiliyorsun. Genelde bu şey oluyor. Çok uzun soluklu antrenmanlardan sonra ya da onlar sırasında olduğu söyleniyor. daha çok böyle çok yüksek tempolu antrenmanlar değil de hani böyle orta dereceli ile yüksek dereceli arasında bir antrenman yapıyorsan ve bu çok uzun sürüyorsa böyle bir duruma geldiğin söyleniyor. Söyleniyor diyorum aslında ama bunun da böyle bazı bilimsel araştırmalarla olduğu ispatlanmış. Ama hani daha çok anlatılanlardan biliyoruz. O yüzden böyle söyleniyor diye anlatıyorum. Sen yaşadın mı? Hatırlıyor musun böyle bir şey?
Yani ben hani çok uzun süreli koşular da yaptım antrenman amaçlı ama açıkçası böyle hani böyle direkt işte şu akşam çıktık şu kadar bundan bira içtim aman da şöyle sarhoş oldum diye anlatacak gibi böyle anı şeklinde anlatabilecek gibi bir şey başıma gelmedi açıkçası iyi veya kötü anlamda. Ya da bilmiyorum hani belki genel mutluluk oluyor da ben onu mu ayırt edemiyorum böyle çok mu ayrıştırılmış bir şey arıyoruz da bulamıyoruz o yüzden
Sen
ama.
zaten hep mutlu bir adam olduğun için.
Ben komik bir şey değil mi? Ben koşarken mutsuz ve sinirli bir adam oluyorum ya.
Bak
Vallahi.
ondan o ilginçmiş. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben hani böyle hani kafa ya da işte sarhoşluk gibi böyle bir de senin dediğin gibi böyle bir şey yok ama hani bazen gerçekten çok uzun ve nasıl diyeyim durağan hani böyle statik hep aynı eforda süre giden uzun koşular sırasında veya sonrasında böyle bir hani o an için beklenmeyecek bir mutluluk ve olumlu düşünme durumuna geçiyorum. Hatta bunu bazen etrafımdakilerden de duyduğum oluyor. Her zaman olmuyor ama bazen böyle bir şey hissediyorum. Ama bu high yani İngilizce'deki high tabirini hak ediyor mu bilmiyorum ama hani tabir böyle. Sanki ben bunu yaşadım hissettim diyebilirim.
Aslında şimdi bak düşününce kendimden örnek vereyim ki bir tanesine sen de şahitsin. Dusk adamdan bahsedeceğim. Evet yani hani çok uzun süren performansların içinde bir takım inişler çıkışlar ve dalgalanmalar oluyor. Eğer bunun pozitif olanlarından bahsediliyorsa terminolojik olarak evet o zaman ben de yaşadım diyebilirim. Dediğin gibi yani bunun biraz tanımını belki iyi yapmak lazım. Yani hani böyle işte sarhoşluk veya kafası iyi olmak gibi böyle çok net belirtileri olan bir şey olarak değil de bu iniş çıkışların çıkışlarından bahsediliyorsa evet şundan örnek vereyim. İki kere başıma geldi bu. Çok net olarak söyleyebileceğim şekilde. Birincisi seninle katıldığımız Dusk Adam'da hatırlarsın. Hatta ondan sonra ben böyle kendimi dörde bölmeye başladım. Bu iki anlatacağım örneği irdeledikten sonra. Birincisi budur. İkincisi de Caner'le koştuğumuz İspanya'daki 80 kilometre yarışıdır. İkisinde de aynı şey oldu. Ben baktığımda çok böyle uzun süren performanslarda işte Dusk'ta ne kadar günde 12 saat mi yürümüştük?
Evet.
Değil mi? 12'de.
12
12
12 buçuk.
saat. Evet. Orada 12 saat yürümüştük. İşte İspanya'da 10 saat koştuk. Bunları düşündüğüm zaman ben böyle çok net olarak bütün bu süreçleri dörde bölebiliyorum. İşte yani kendi adıma konuşayım tabii bu bir standarttır diye değil de dediğim gibi kendimde gözlemlediğim olay. İlk çeyrekte böyle mutlu, çok olayın farkında değil, çok eğlenceli bir havada oluyorum. İkinci yarıda bir şekilde daha konsantrasyonum, yani işe olan konsantrasyonum bozulmaya başlıyor. Biraz daha yorgunluk ve hafiften sızlanmalar, acabalar başlıyor. Üçüncü çeyrekte çok çekilmez bir adam oluyorum. Yani hiç konuşmuyorum. Gülmüyorum, duymazdan geliyorum bazı şeyleri, iletişimim kopuyor. Ama ondan sonra işte o üçüncü korkunç çeyreği atlatabilirsem de, üçüncü korkunç çeyreği atlatabilirsem de bu sefer hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak da korkunç bir böyle açılma, netlik, akıcılık geliyor. Yani hani koşu hızlanmıyor belki ama daha rahat, daha akıcı. Koşmaya, düşünmeye ve o anı yaşamaya başlıyorum. Hani eğer mesela buysa kastedilen evet o zaman ben de yaşamışım demek ki.
Birkaç yerde okuduğum kadarıyla aslında fazlaca olumlu, fazlaca böyle iyimser olma hali şeklinde ifade ediliyor ve hani sarhoşlukla veya kafa durumuyla benzeştirmek istendiğinde de mesela yemek yemeyi unutmak, işte jel almayı unutmak ya ne zamandır su içmedim gibi bir an kendini bulduğunda aslında bunun onu tetikledi ya da bunun etkisinden dolayı olduğu söyleniyor. Bazen ben bunu yaşarım ama hem bu bahsettiğim şeyler 90 dakikalık veya daha uzun çalışmalar sırasında oluyor. Benim aklıma da şey geldi sen hani ben çok hissedemedim deyince Hani böyle içkiye de tolerans artar ya, sen çok uzun antrenmanlar yaptığın için belki de buna da tolerans geliştirmiş olabiliriz.
Bilmiyorum yani olabilir. Şeyi düşünüyorum çünkü mesela hani sürtünmeden bazen göğüs uçları tahriş olur, acır, kanar, fark etmezsin, ne bileyim tırnağın batar, yarış bittiğinde, koşu bittiğinde ayakkabını bir çıkarırsın, aman dersin ne hale gelmiş ayağım, hani belki dediğin gibi o da olabilir yani, hani bunlara fark etmemek, kaptırmak da olabilir.
Bak mesela bu pazar benim başıma gelen şey hem soğuğun etkisi hem de bu olabilir. 2 saat
Evet.
40 dakika süren böyle steady bir koşuydu. Yani pace'imi gözlüyorum. Ortalama pace hiç değişmedi yani. 1. kilometreden 32. kilometreye kadar hep aynı hızda koşmuşum. Belki ben de böyle bir şeyle o acıyı hissetmemiş olabilirim. Yani çünkü o acıyı hissetmemem için gerçekten çok ciddi bir soğuk etkisi veya böyle bir şey gerekiyor. Aslında bu konuda benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi de şu. Nereden kaynaklanıyor böyle bir şey? Yani insanda neden böyle bir şey oluyor? Şimdi bunun kaynağı endorfin salgılaması diyoruz ama niye böyle uzun ve steady çalışmalar sırasında böyle bir endorfin salgısı oluyor gibi tezler ortaya atanların bir kısmı şeyi söylüyorlar diye okumuştum bir yerde. Evrimsel bir süreçte geliştiğini söylüyorlar. Hani şeyle de bağdaştırıyorlar. Persistence hunting diye bir şey var ya, hayvanı sürekli takip edip hayvan yorgunluktan düşene kadar takip ettikten sonra gidip avlamak yöntemi. Hani çıplak ayak koşuyla da bağdaştırılıyor bu konu. Born to Run kitabında da çok değiniliyor. Çıplak ayakta koşu konusunda değindiğimiz Daniel Lieberman'ın da bu konuda yazdığı bazı makaleler var. Aslında bununla bağdaştırılıyor bu mesele. İşte saatlerce hayvanın peşinde koşan, onu avlamak için koşan eski insanlar bir şekilde çok fazla sıkıntı yaşıyorlar aslında. Hem eklem ağrıları, belki shin splints dediğimiz sıkıntılar, kemik ağrıları, ayaklarında sıkıntılar. Ya bunları bir şekilde az hissetmelerini sağlayacak evrimsel bir süreç olabilir bu diye bir tez var. Neden kaynaklı? Neden böyle bir şey olsun ki tartışmasında konuşulan şeylerden bir tanesi bu.
O anlattığın aslında avlanma yöntemi ne zaman çıkmış biliyor musun?
Ne zaman?
Av yasağı döneminde çıkmış.
Tüfek
Ne
sesi
yapıyorsun?
çıkmadan.
Evet, ne yapıyorsunuz kardeşim? Av yasak diyorlar, şey diyorlar. Bir şey yok abi, koşuyoruz, yok bir şey.
Aslında şey, bunu neden yaptıkları konusunda da şöyle bir şey var. Hani hayvanı bir şekilde yaralayarak avlasalar şey oluyor. Kan kokusu etrafa yayılıyor ve leş yiyiciler etrafa toplanıyor. Dolayısıyla hani bir nedenle hayvanı böyle yaralamadan, kanatmadan öldürmenin de bir yöntemi olduğu söyleniyor. Neyse o tabii ayrı bir konu ama hani bu runner sayın ortaya çıkış nedenlerinden, olası nedenlerinden bir tanesi bu.
Ben şimdi bu konuyu konuşacağız diye programa başlamadan önce gittim, iki tane kitabımı getirdim kitaplıktan. Bu işin hani belki biraz daha bilimsel adının konulmasıyla alakalı bahsedebiliriz. İngilizcesi flow olarak geçen bir terim var. Bu çoğu koşu kitabında veya bir şekilde terminolojiye yerleşmiş bir kelime flow. Türkçe'ye tam çevirdiğinde ne oluyor? Akış mı Türkçesi flow'un?
Evet,
Belki
akış,
söyledim
akım.
karşı. Ama burada kastedilen o değil. Yani burada kastedilen yani hani akışla kastedilen şu, kendini kaptırma, bir şekilde o tempoya girmekten herhalde türetilen bir kelime. Bu konuda da hemen bahsedilince adı geçen bu işlerle ilgilenen bilim adamı var. Bakalım adını bir kere de okuyabilecek miyim? Mihail ismi. Soyadı da Csikszentmihalyi diye okunuyor diye biliyorum.
Bizim için okuması zor karakterler içeriyor adı.
Okumayı bırak, yazması bile zor yani. Koyarız linkini şu an bizim programın sayfasına. İki tane kitabı var bende bu amcanın. Bir tanesi direkt Flow. Bu işin artık kült kitabı sayılıyor. Yani direkt sporla alakalı değil, birazcık yaşam tarzına da bu işi entegre etmeyi anlatan kitaplardan. Esas bu Csikszentmihalyi'nin adıyla artık özdeşleşmiş bir kitap Flow. İkincisi de Flow in Sports diye bir kitap. Onda da Susan Jackson'la yazmış bunu. İlk önce ben Flow'u aldım ama itiraf edeyim, hani yani çok İngilizce bilgim ve kitabın dilinden dolayı çok fazla kitabı Anlamayı beceremedim. Biraz fazla bilimsel geldi bana, kaldı bana göre. Onun dışında bu Flowing Sports'u almıştım. Bu tabii daha şey bir kitap. Daha böyle formüllerle, başlıklarla anlatan bir şey. Bu enteresan bir kitap. Yani hani böyle bizim demin sohbet çerçevesinde bahsettiğimiz işleri biraz daha bilimsel verilere, araştırmalara, yöntemlere dayandıran bir kitap. O anlamda güzel çalışmalar var içine baktığın zaman.
Ama bu şey değil mi? Flow dediğin şey mental bir durum.
Evet.
Aşırı konsantrasyonun getirdiği,
Evet.
kendinin bile, kendinin farkındalığının bile unuttuğun
Evet.
bir durumdan bahsediyoruz. Belki hani sen runner's high'ı duyduğunda bununla belki bağdaştırıyorsun ama hani bu budur veya bundan dolayıdır demiyorsun değil mi? Hani bir şekilde birbiriyle alakalı iki kavramdır.
Tabii. Yani bu flow denen süreci yaşamaya başladığın zaman da işte runner's high denen noktaya varmış olduğunu tahmin ediyorum.
Evet yani ama şey koşuda flow durumuna geçmene belki destek oluyor olabilir. Çünkü flow şey her türlü meseleyle uğraşırken başına gelebilecek bir durum olarak tarifliyor. Yani
Evet.
psikolojik bir durum. Çok böyle dikkatlice böyle elinde bir kalemle bir şey çizerken hani böyle dilini filan dışarı çıkarırsın farkında olmazsın. Hani
Hı.
ona benzer bir durumdan söz ediyoruz değil mi?
Evet.
Dolayısıyla hani sadece koşuyla ya da sporla ilgili olmadığı için koşuda flow durumuna geçmene destek oluyor olabilir runner's.
Evet. Ben yine şimdi konuşurken aklıma geldi. Hani çok belki örtüşecek bir şey değil ama bir kere şeyi denemiştim. Böyle uzun ve zor bir koşuda ama bir antrenman programı dahilinde yapıyordum bu koşuyu ve tamamlamam gerekiyordu ve hakikaten canım sıkkındı, yorgundum, yapamayacak durumdaydım. Bir şekilde aklımı meşgul etmeyi denemiştim. Bir kere yapabildim bunu. Gerçi sonra ihtiyaç duymadım, belki gene denesem olur ama o zaman da başarmıştım ve çok şaşırmıştım sonuçlarını. Onu anlatayım kısaca. Şunu yapmıştım. O andaki sıkıntıları unutmak için küçük yaşta yaşadığım şeyleri düşünmeye başlamıştım. Ama bunlar hani olaylar, ne bileyim konuşmalar, insanlar değil de daha böyle hatırlayabildiğim kadar küçük yaştaki şeyleri hatırlamaya çalışarak sesler, detaylar, görüntüler, kokular böyle şeyleri düşünmeye başladım. Ve böyle muhtemelen işte 4 yaşındaki, 5 yaşındaki bir takım gündelik hayatımdan beni etkilen demeyeyim de düşündüğüm zaman zar zor hatırladım. Detayları hatırlamaya başladım, fark ettim. Ve böyle sanki hani bir şey olur ya, şalter döner. Bir anda böyle her şeyi görmeye, hatırlamaya başlarsın. Öyle bir durum olmuştu. Yani şaka maka çocukluğumun geçtiği evdeki, atıyorum asansörün kata geldiği zaman nasıl kapısının ses çıkarttığını hani hatırladım. O sesi duydum. Ya da ne bileyim işte küçük tuvaletin yanında bir tane kalorifer borularını örten bir kaplama vardı duvarda. Onun üstünde bir kapak vardı. O kapağı açtığın zaman böyle bir rutubet kokusu gelirdi. Mesela o kokunun nasıl bir şey olduğunu hatırladım. İşte halının kenarındaki desenlere basarak bilmem nereden üstten atlama oyunu oynardım. O sırada o halının mesela kalınlığı ayağıma nasıl gelirdi onları. Yani böyle çok, anlatabiliyor muyum? Hani böyle olaylar veya şeyler değil, tamamen gündelik hayattan belki böyle o anda farkına varmadığın detayları böyle bir şekilde kafama kazınmış, yer etmiş şeyleri hatırlamaya başladım ve böyle onu hatırlayınca aklıma o geldi. Aa, onu yapardım, şu olurdu. Bunun kenarı böyleydi. Bunun sesi böyleydi. Bundan böyle bir şey olurdu. Bunun ışığı şöyle parlardı gibi. Böyle film karesi gibi bir takım anlık hisler, detaylar hatırlamaya başladım. Ve böyle saatlerin geçtiğini fark ettim. Yani hani bilmiyorum bu konuyla direkt bağdaştırılabilir mi ama
Bunların aslında hepsi şey değil mi? Hani biz böyle uzun mesafe koşusundan bahsediyoruz. Belki de böyle kendini kaptırmak.
delirme alametleri, delirme alametleri işte bunlar
Evet.
hep.
Aslında belki şey böyle bu podcast'i dinleyenlere de belki böyle bir küçük anket koyarız siteye. Bunu hissettim veya hissetmedim gibi. Ben ne kadar çok insanın böyle bir ruh haline girdiğini merak ediyorum. Ya da hani ruh demeyelim ama fizyolojik etkenleri hissettiğini merak ediyorum. Runner's high meselesi tartışmalı ve ilginç bir konu.
Evet.
Biz böyle anladığımız, bildiğimiz veya deneyimlediğimiz kadar değindik. Bu konuda bilgisi veya deneyimi olanlar da bize ulaşırlarsa bir başka programda yine değiniriz.
Evet.
Senin ekleyecek bir şeyin yoksa burada kapatalım. bu bölümü.
Bu bölümün müziğini seçme sırası bende mi?
Evet.
Aa, süper şarkı geldi o zaman şimdi aklıma. Muhtemelen
Tam da bu konuyla mı ilgili?
tabii canım nefis. Aslında Bob Marley'e koymak lazım ama.
Değil mi? Runners.
Evet, peki.
Tamam o
O
zaman.
zaman bu haftada böyle bir yüksek high konuşma yapmış olalım.
Evet.
Haftaya kadar herkese iyi antrenmanlar dileyelim.
İyi antrenmanlar, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.